Sevgili dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde endüstri mühendisi, tasarım uzmanı Sayın Erkan Seyhan'la sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Seyhan, konferanslarının sırasında bir izleyici şu soruyu yöneltmiş size. Yaratılışı savunanlar değişimi inkar mı ederler şeklinde bir soru. Buyurun efendim.
Evet. Şimdi bu soruda da önce tabii ne sorulmak istediğini o dinleyenimizin biraz irdelemek lazım. Şunu sordular bize. Toplumda her şey değişiyor, gelişiyor. Teknolojiyle, bilimle insanın hayatı farklılaşıyor. Toplumsal yaşantısı farklılaşıyor. Dolayısıyla sürekli bir değişim var. Zaten son dönemlerde bu evrim kelimesi, yani İngilizce'de evolution kelimesi toplumun birçok kademesine girdi. Ve birçok yerde de aslında doğru anlamlarda kullanıldı. Yani bu var olan işte bilimsel gelişmeyi, sosyal gelişmeyi, toplumsal gelişmeyi ifade edilecek şekilde kullanıldı. Ama maalesef yine evrimciler tarafından kafalara soru işareti yerleştirmek için, bir takım şeyleri çarptırabilmek için sanki bunlar biyolojik anlamdaki, yani canlıların oluşmasını savunan evrim teorisiyle özdeşmiş gibi, sanki onunla aynı anlama geliyormuş gibi, böyle bir gelişmenin var olması evrimsel bir süreci de desteklermiş gibi bir hava verilmeye çalışıldı. Oysa bu tamamıyla yanlış. Dolayısıyla burada o dinleyenimizin sormak istediği şey şu: eğer bir insan yaratılışa inanıyorsa bu toplumdaki gelişmeyi, teknolojik gelişmeyi, bilimsel gelişmeyi inkar mı eder? Bunları kabul etmez mi? Yani insanların geliştiğini, aklının geliştiğini, bilgisiyle birlikte yapabildiklerinin geliştiğini, daha iyiye gittiğini inkar mı eder? Tabii ki etmez. Bu çok anlamsız bir iddia olur. Mutlaka ki insan aklıyla, bilgisiyle sürekli gelişim sağlıyor. Teknolojisi ilerliyor. Canlılık hakkında, dünya hakkında, kainat hakkında daha fazla bilgi edindikçe yaşam tarzı değişiyor. Teknolojik gelişmelerle içinde yaşadığı hayatın konforu değişiyor. Birçok şey değişiyor. Bunların değişmesi de zaten çok doğal ve yaratılışımızın gereği olan şeyler. Burada önemli olan nokta, bir tanesinde akıllı bir müdahalenin olması, bir tane iddiada da hiçbir müdahale olmadan her şeyin tesadüflere bağlanması. Şimdi toplumda meydana gelen, teknolojide, bilimde meydana gelen gelişmeler insanın aklıyla, bilgisiyle ve harcadığı enerjiyle ortaya çıkıyor. Zaten evrimcilerin çıkmaza girmesinin en büyük sebebi bütün doğadaki gelişmelerin kendi kendine tesadüflerle olduğu iddiası. Yoksa zaten tabii ki doğa da kendi içinde bir takım mekanizmalarla sürekli gelişen, değişen bir yapıya sahip, ama bunların hepsi Allah'ın aklıyla, bilgisiyle ve müdahalesiyle oluyor. Yoksa hiçbir şey kendi kendine oluşmuyor. İşte bu anlamda hiçbir zaman yaratılışı savunanlar toplumdaki gelişmeye falan karşı değil. Yaratılışı savunanların söylediği ve hak olan, doğru olan da şu ki hiçbir zaman gelişmeler kendi kendine, şuursuz doğal etkilerle veya kör tesadüflerle olamaz. Eğer bir şey daha iyiye gidiyorsa, daha düzgün hale geliyorsa, bir şeyler gelişip daha olması gerektiği şekilde ortaya çıkıyorsa, mutlaka bunun böyle olmasını sağlayan akıllı bir müdahale vardır. Bir bilgi vardır, bir güç vardır. Bunun dışındaki bir iddia yanlış olur. Şimdi bunu zaten en önemli ortaya çıktığı noktalardan biri, yine evrimcilerin bir şeyidir bu, hilesi, doğal seleksiyonu. Evrim savunucuları evrime delil gibi gösterirler.
Bu doğal seleksiyon konusunu tanımlayabilir miyiz?
Tabii. Şimdi doğal seleksiyon doğada gerçekten var olan bir mekanizma. Yaratılışa hiçbir zaman tezat olmayan bir mekanizma. Ve yaratılışçıların da zaten hiçbir zaman inkar etmediği bir mekanizma, ama evrimcilerin söylediği anlamda hiçbir zaman işe yaramayan bir mekanizma. Nedir doğal seleksiyon? Canlılar içinde yaşadıkları ortama uyum sağlayabildikleri oranda yaşama imkanına sahiptirler. Güçlü olan, yaşadığı çevreyle uyum içinde olan daha fazla yaşama imkanına sahiptir, şansına, ve neslini daha uzun süre devam ettirebilme şansına sahip olur. Zayıf olan veya çevresiyle uyum içinde olmayan da zaman içinde azalıp yok olmaya mahkumdur. Bir örnekle düşünelim bunu. Bir orman düşünün ve burada da bir takım geyik türleri yaşasın. Klasik bir örnektir bu, ama konuyu açıklamak açısından çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu geyiklerin bir kısmı hızlı koşabilsin. Böyle bir özelliği olsun, bu kas yapısıyla, kemik yapısıyla alakalı bir şey. Bir kısmının da o kadar hızlı koşabilme yeteneği olmasın. Bir dönem sonra da bu ormana yırtıcı hayvanlar da dansın. Ne olacaktır? Yırtıcı hayvanlar o geyikleri avlamaya başlayacaktır. Hızlı koşabilen geyik türü aslanlardan ya da işte yırtıcı hayvanlardan kaçabildiği için ne olacak? Neslini yaşayabilip neslini devam ettirebilecek. Ama yavaş koşan geyikler zaman içinde avlana avlana avlana sayıları gittikçe azalıp belki de bir zaman sonra türleri tamamıyla ortadan kalkacaktır o tür geyik. Şimdi işte doğal seleksiyonun doğada meydana getirdiği şey bu. Şimdi ama burada şunu çok iyi değerlendirmek lazım. İlk başta geyik var, sonda yine geyik var. Ortada var olan farklı çeşit geyik türlerinden bir tanesi yok olmuş, bir tanesi hayatına devam etmiş. Evrimcilerin iddiası ne ve olmayan ne? Böyle bir mekanizma sonucunda ortama ayak uydurabilmek için o canlıların türünü değiştireceği iddiası. İşte bu kesinlikle yanlış. Ve asla doğada yaşanmayan bir olay. Yani evrimcilerin iddiasına göre oraya yırtıcı hayvanlar dadandıktan sonra geyikler hızlı kaçacak. Yırtıcı hayvanlardan canlarını kurtarabilmek için zamanla daha hızlı daha hızlı koşar hale gelecek. Belki o geyik bir müddet sonra at haline gelecek. Hatta daha da kolay kaçabileyim diye kanatlanıp kuş olup uçacak. Yani evrimcilerin iddiası bu tip tür değişikliklerinin olduğu ki bu kesinlikle bilimsel olarak yanlış bir iddia. Asla isterse milyonlarca milyarlarca yıl o geyikler yırtıcı hayvanlardan kaçsın fiziksel olarak hiçbir değişime uğramazlar. Türlerini değiştirecek hiçbir gelişme sağlayamazlar. Ancak ne olur zaten var olan bir özellikleri yani hızlı koşma özellikleri ön plana çıkar. Onlara bir avantaj sağlar. Yavaş koşanlar ölüp yok olacağı için hızlı koşan geyiklerin çiftleşmesinden yine hızlı koşan yavrular doğacağı için. Niye? Çünkü hızlı koşmak genetik bir özellik. Kaslarıyla, kemikleriyle alakalı. Dolayısıyla o bölgede hızlı koşma özelliğine sahip geyikler ortaya çıkacaktır. Asla ve kesinlikle o geyikler günün birinde ata dönüşmeyecektir. Veya o geyikler daha iyi kaçabileyim diye kanatlanıp kuş olmayacaktır. Hiçbir zaman doğal seleksiyon kazanılan böyle özellikleri, var olan böyle özellikleri geliştirerek bir sonraki nesle aktarma imkanına sahip değildir. Canlılar kendilerinden sonraki nesillere ancak ve ancak kendi genetik özelliklerini aktarabilirler. Bunun dışında sahip olmadıkları bir genetik özelliği yaşamları süresince kazanıp bunu da bir sonraki nesle aktarabilme gibi imkanları yoktur. Ne gibi işte en klasik örnek bu geyik yırtıcı hayvandan kaçmak için kanada sahip olsa daha iyi değil mi? Daha iyi, avantaj. Ama hiçbir zaman bir geyik kendi kendine ya benim kanatım olsa ne kadar iyi olur, ben kendime bir kanat yapayım deyip kanadın fizyolojik yapısını keşfedip bunu vücuduna inşa edip sonra da buna ait bilgiyi genetik şifre haline getirip hücrelerinin içine yerleştirip yavrularına aktarabilir mi? Yani böyle bir şeyin bilimle, akılla, mantıkla bağdaşır bir taraf var mı? Bu bir yılda da olmaz, bin yılda da olmaz, trilyon yılda da olmaz. Trilyonlarca yıl o geyikler yavrulasa yavruları yine hep geyik olur. İşte evrimcilerin çarptırarak sanki bir evrim mekanizmasıymış gibi ortaya koymaya çalıştıkları doğal seleksiyon. Yani böyle bir gelişme süreci de asla aslında evrime delil oluşturmaz. Bu yüzden de yaratılışçıların karşı çıktığı bir konu değildir. Zaten dikkat edin çevremizde bunun her yerde örneğini yaşarız. Bırakın insan hayatında, toplumlarda bile bunu yaşarız. Yani sonuçta işte bulunduğu ülkede o ülkenin şartlarına göre iyi yaşayabilen, o ülkenin şartlarına göre güçlü olan insanlar ne yaparlar? O bölgede yaşama imkanı bulurlar. Orada yerleşirler, orada aileleriyle birlikte uzunca süreler yaşarlar ve oranın köklü aileleri haline gelirler. Ama o bölgede yaşam şansı bulamayan insanlar başka yerlere göçerler. Orada yaşayamaz hale gelirler. Başka yerlerde yaşam şansı ararlar. Yani bu zaten kendiliğinden işleyen bir mekanizmadadır. İnsanın toplumsal hayatında da vardır, doğada da vardır ama hiçbir zaman evrime delil oluşturmaz.
Bu sistem doğal seleksiyondur ve doğal seleksiyonda yaratılış gerçeğine karşı bir sistem değil.
Kesinlikle.
Diyorsunuz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz Sayın Seyhan, verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, bugünkü konuğumuz endüstri mühendisi, tasarım uzmanı Sayın Erkan Seyhan'dı. Bir başka gün, bir başka konuda bilgi almak üzere bir başka konuğumuzla birlikte olacağız. Mutluluklar diliyoruz efendim.